İtopya.com ikisi biri sunar.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İskil Azoğlu.
Teknoloji ve oyuna dair ne varsa bu hafta ekranınıza taşımak üzere ikisi birde birlikteyiz. İlk haberimiz AMD'den geliyor. AMD Sun Ryzen işlemcileriyle beraber. Enis'cim gözünün içine bakıyorum şu an, sana anlatıyorum.
Tamam abi, Allah'ım kızma.
Oldukça güzel bir yükseliş sağladı. Ha. Tekrar bir toparlanma içindeler ve gündemdeler şu anda. 3950X de piyasaya sürüldü. 3950X şöyle bir işlemci. Şimdi normalde Ryzen sen de sistem topluyorsun İtopya'da.
Ulan bayağı adi adam. Hemen bana pas attı. Var ya sen.
Sen de İtopya'da sistem topluyorsun sponsorumuzda. Şimdi orada Ryzen işlemcili sistem toplamışsındır.
Bir dakika ya, sen nasılsın? Ne ara sponsor ettin İtopya'yı? Benim niye böyle şeyler var? Çok geç oluyor.
Bu arada biz Enis'e söylemiyoruz. Donanım haberi birileri sponsor oluyor. Geçiyor.
Bak, iPad kendini fırlattı.
Onun izlediği versiyonu sponsor yok başta.
Bana video gönderiyorlar. Abi bu okey midir bu hafta? Okeydir diyorum. Sonra başına sonunda bir şeyler ekleniyor. Evet evet, benim sistemim de Ryzen'dı bu arada.
Evet.
Kendi
şimdi,
sistemim de Ryzen.
Ryzen işlemcilerle Threadripper işlemciler farklıydı. Threadripper işlemciler 16-32 izlekten başladı. 16 çekirdek 32 izlek. Ama Ryzen işlemci dediğinde işte o tarafta 8 çekirdeğe kadar veriyordu bir dönem için. Şimdi 16 çekirdekli masaüstü işlemciler Ryzen normal anakartlarda kullanıcılara sunuldu. Yani süper. Bir oyun işlemcisi olarak 16 çekirdek 32 izlekli işlemci satın alabiliyorsun. Bu gerçekten muazzam. Çünkü çekirdek başına düşen performansı da 9900K ile kapışıyor.
Evet.
Eskiden şöyle bir durum vardı. Şimdi Threadripper'da 16 çekirdek 32 izlek bir işlemci alıyorduk ama çekirdek başına düşen işlemci gücüne baktığında şey kalıyordu.
Zayıf.
Ya iyi isminden diyordu. Aa, oyunu açıyoruz ya. Of FPS'e mi geridesin? Olsun ya falan diyordu, tamam mı? Ama şimdi adam şey diyor. Bazen iyiyim, bazen de hemen ardındayım, bazen de eşitim diyor. Artık yani, o haddeye geldik.
Kafa kafaya gelmişler.
Çok yani. Önemli bir gelişme. Ve bunu normal oyuncu adama sunuyor. Yayın mı yapacaksın diyor, video mu işleyeceksin diyor senin gibi. Sen şimdi daha çok video işlemek için kullanıyorsun PC'yi. Oyunu tabii konsolda tabii. Oynayan bir adamsın, tercihen. Neyse ondan
benim
sonra.
Benim hakkımda nasıl böyle kanatlar? Gamepad'le oyun oynuyorum diye zannediyor ki herkes, her şeyi konsol diyor.
Ben de zannediyorum. Ben dışında ben... PC'de de gamepad kullandığım aklıma geldi.
Ağırlıklı olarak PC'de oynuyorum oyunları ama gamepad'le oynuyorum hep yani.
Evet tamam.
Yani tamam İtopya'da... kısa kes diyor.
Şimdi şöyle bir durum var. Son çıkan test sonuçları da gösteriyor ki sadece masaüstü oyun sistemlerinde değil, sunucu tabanlı sistemlerde de Intel inanılmaz zorlayacak AMD. Çünkü 3950X 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemciyi Basemark'ta geride bırakmayı başarıyor. Basemark'ta genel olarak sistem performansı kararlılığı, aslında sunucu tarafındaki performans hakkında bize işaretler verebilen bir test programı. Bakın W3175X Intel tarafındaki Xeon işlemci 4 kat daha pahalı. Çok bu işlemden 4 kat abi. 3950X 34.009 puan alırken Intel 33.538 puan almış. Geride kalmış. Yani şey neden desek o? Dibine gelmiş Ryzen bak filan desek ama dersin yine de geçiyor yani performans evet. Önemli parası. Yok abi bu sefer adam geride kalıyor. Intel ne yapacak?
Acilen bir şey yapması gerekiyor.
Intel burada. Şöyle bir şey yaptı. Geçen programda bahsettik ya, eski sürümle test yapıp bakın hala öndeyiz dedi.
Evet.
Hani AMD'deki komut setlerini desteklemeyen falan. Bakın hala gerideyiz filan diye ama eski sürümle test yapıyor. Evet, adamlar bir yer böyle giderlerse eskide kalacaklar gerçekten. O eski sürüm.
Rekabet iyidir abi. Şimdi bak Intel'de bir atılım yapar. Bunlar hep bize yarar ya.
Tabii ki bize yarar. Ama işin kötüsü ne biliyor musun? Şimdi ne? Altman 64 işlemciler varken ilk AMD'nin globalde kullanıcı kitlesine ulaştığı Altman 64 işlemcilerde Intel öyle bir geride kalmıştı ki Intel işlemcide işte 4 GHz diyordu. Üstünde soğutmak için devasa bir kütle koyuyordun. Soğumuyordu işlemci ve performans olarak geride kalıyordu. AMD her konuda geçiyordu. Sonra adamlar Core mimarisine geçtiler. Core Studio'lar falan bir geldi. 10 sene AMD'yi görmedik abi.
Evet.
Öyle bir problem oldu. Umarız Intel böyle bir şey hazırlanmıyordur. Ya ben yani rekabet şöyle olsun. Bir tık iyi bir tık iyi. Yani Nvidia AMD ekran kartı arasındaki gibi de olmasın.
Ya, anladım.
Bir sene iyi bir sene iyi. Hani böyle bir gitsinler. O daha iyi.
Mesela ben AMD'yi oyun tarafında Ryzen'la beraber duymaya başladım tekrar. Yani Ryzen'e kadar çok böyle duymuyordum
10 sene yoktu abi adam.
Evet yani Ryzen çıkmaya başlayınca AMD böyle her sene daha çok duyar hale gelmeye başladım. Şimdi sistemim mesela ilk defa bir sistemimde AMD Ryzen var mesela.
Ya ben de çok uzun zamandır Threadripper 2950X kullanıyorum ve çok memnunum yani.
Böyle beleşi övüyoruz ya, hiç hoşuma gitmiyor yani. Sanki bir şey yanlış yapıyoruz gibi. Böyle çıkarcı ve pis adamlar.
Şimdi şöyle bir problem var. İtopya sponsorumuz ama AMD değil. Eskiden sponsorumuzdu.
Tüm video buna dönüyor değil mi?
Aynen. Yani biz şeyi açığız her zaman için. İtopya'da sponsor olabilir, AMD'de sponsor olabilir. Niye olmuyorsun yani? Bak, birisi var diye gelmiyor. Bir tişörtü giyebilirim.
Bir izleyicimizden rica edelim. Bahsettiğimiz tüm markaları video içerisinde bize yorum olarak atsın. Hepsine mail atarım ondan sonra. Sizden bahsettiğimden
bahsettim. Kullanıcılar
sonra o parayı
atsın.
Yorum kullanıcılarla beraber o parayı yiyelim bir şekilde.
Tamam. Harbiden eğer AMD'den bir buluşma. Şekilde bize para çıkartabilirseniz.
Büyük yemek.
Büyük yemek yiyeceğiz abi. abi simit. Kaç tane abi 100 kişi gelse ne alabilirsin?
Ya yani özel ekskluzif olur. İlk yorum atanlar tamam. Arasından falan ne bileyim bilmiyorum işte bakarız.
Yani.
Daha yani bir fikir.
Bu arada iki tane haber vermedim. Yok vermedim. Dur bir tane daha ver. MSI'ın yanlışlıkla sızdırdığı bir AMD işlemci var. O da 64 çekirdekli Threadripper işlemci
64
abi.
64 çekirdek.
64 çekirdek 128 izlek.
64 çekirdeği var.
Abi şöyle düşün. Şimdi Threadripper işlemciler aslında 2950X birazcık bunu kırdı. 2950X hem oyun yayını yapanlar hem profesyonellere yönelik 16 çekirdek 32 izlek bir işlemci ama 32 çekirdekli versiyonu mesela çok işe yaramadı bir önceki versiyonlarda. Şimdi yeni mimariyle beraber çekirdek başına düşen performansın artmasıyla 64 izlekli bir makineyi büyük ihtimalle orta çapta 3 boyutlu işler yapan 3D render alması gereken adamlar bile evine koyduktan sonra bir farmda çalışmaya gerek kalmadan render alabilecekler. Evet. Yani şimdi sen diyelim ki bir mimari iş yapıyorsun ufak tefek renderlar alman gerekiyor. Abi tıklayacaksın büyük ihtimalle o senin belki de 4 günde yaptığın işi bir günde verecek sana.
İnanılmaz.
64 çekirdek ya. Yani eskiden büyük ihtimalle farma gidip satın alma yaptığında 10 çekirdek 20 çekirdek falan satın alıyordun. Şimdi 64 çekirdekli makineyi evine kurabiliyorsun. Evet. Küçücük bir kasada çalışıyor. Yani gerçekten muazzam bir ilerleme oldu. AMD'nin yeni yani Zen mimarisiyle beraber biz PC'de çekirdek devrimini tekrar yaşadık. Yani çift çekirdekli işlemci ne anlama geliyorsa döneminde şu anki Zen mimarisiyle 64 çekirdekli o anlama geliyor desem tuhaf olacak.
Çift çekirdek işlemci dedin sen şimdi. Bak çok geriye gitmedim yani. Birkaç sene, on, kaç sene oldu?
Yok bayağı oldu abi. 10 senenin üstünde oldu.
Vay be, ya, bayağı
çok hızlı geçiyor abi. Yani. Biz yaşlanıyoruz da fark etmiyoruz. Bizim ruhumuz genç. Bir de saçlar da çıkıyor. Abi benim şey çok komik. Benim eğri nasıl biliyor musun bak? Yaş eğrisi böyle aşağı vurmuşum. Saçlar da kırmış. Sonra şimdi tekrar böyleyim. Instagram'da gezerken görüyorum. Ortası karanlık. En baş ilk attığı fotoğraflarla son fotoğraflar bayağı daha iyi yani. Öyle bir durum söz konusu.
O zaman ben bir haber vereyim. Geçtiğimiz günlerde XO 19 denilen bir etkinlik oldu. Xbox'ın yaptığı bir etkinlik. Xbox'ın çok çok önem verdiği bir etkinlikti. Yani şöyle bir tabii benim için eksisi oldu. Aslında çok eksi demeyeyim. Beklediğim bir şeydi bu. Büyük bir oyun duyurusu gelmedi içeride.
Yani şey gibi E3 hazırlanın geliyoruz. Ya E3'te zaten sadece biz varız falan deyip E3'ü izledik ya.
E3'te de böyle hani.
Ne zaman gelecek? Herhalde oyunu sona sakladılar falan.
Ya kendi oyunlarını yapıyorlar. Bunu hep söylüyorlar yaptıklarını ama bir türlü şey olmadı. Yani hani göremedik o kendi yaptıkları oyunları. Sene sonuna kadar oyunlar duyuracaklarmış bu arada. Daha hani aralığa kadar duyuracaklarmış. Konuşacakları daha oyunlar varmış ama bunlar arasından iki şeyden çok önemli bahsetmem lazım. Biri Age of Empires 4'ü gördük evet. İlk defa. Ve grafiklerini ben çok beğendim. Görsel olarak oyun şey gibi duruyor. Böyle mobil oyunların fake reklamları vardır ya. Hani çok gerçekçidir fake reklamları. Ama oyuna girerse öyle değildir ya.
Yakın uzak alakası yok.
Yani işte o fake reklamı yapmış adamlar. Hani o fake'teki oha böyle bir şey olabilir mi? Yapmış adamlar yani. Biz bunu oynuyoruz dedi.
Abi adam Witcher'dan görüntü koyuyor. Oyuna giriyorsun sıra tabanlı strateji.
Ya bu işte aynı o hissiyatı aldım. Ben Witcher dedin güzel bir örnek verdim. Witcher 3 Game Pass'e geliyor. Bu bence çok önemli duyurulardan bir tanesi.
Bayağı önemli.
Bir de bununla beraber Game Pass'in Türkiye fiyatı inanılmaz ucuz olacak şu anda. Onlar ekstra cuma diye bir indirim yapacak Xbox. 25'inde ayın 25'inde daha fazla duyuru yapacaklarmış bu arada. Türkiye tarafında da. Her yerden duyuracaklarmış. Yani çok büyük kampanyalar geliyormuş. Ama bir kampanyayı ben paylaşayım. 3 ay toplam 5.9 TL'ye Game Pass'e abone olabiliyorsun.
Şaka.
Evet.
Aa, inanılmaz.
PC içinde, Xbox içinde.
Tamam çok iyi
6
gerçekten.
6 lira yani. Müthiş. Yani 3 ay 6 liraya 100'den fazla oyun muazzam bir rakam. Türkiye pazarında. Ya bu biz hep oyun fiyatlarından şikayet ediyoruz ya işte Türkiye pazarını kurtaracak şeyler bunlar abi. Yani bizim böyle kütüphane servis sistemlerine geçiş yapmamız lazım. Biz yoksa 400 lira 400 lira 400 lira kimse oyun oynayamaz.
Zamanında dilimde tüy bitti. Dedim ki yeni konsol alan ve oyun alacak parası olmayan adam için Xbox şu anda çok daha iyi dedim. Dövdü beni.
Hayır bak o başka
size bir tercih. Size dövdüğünü sonra geldiğini sopalarla sokakta.
Hayır bak o başka bir tercih.
Bitmedi hala yorum geliyor ona. Bu kim ne diyor? Bu sağdaki nasıl konuşuyor?
Bak o tartışma.
Adam monitörüne göre nerede sağdaysam artık.
Bana diyordur belki.
Ne bileyim.
Ya o başka bir tartışma. Konuyu saptırıyorsun gene o tartışmaları açma şimdi.
Geldin sana da dediğime değil mi? Ben vizyonerimdir. Ben konuştuğum bak, zaman arkadaşlar.
Siz arkadaşlar.
10 yıl sonrasını görerek
şimdi
konuşurum.
Şimdi bir şey söyleyeceğim.
Windows 10 batacak diyorum batıyor mesela.
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim videom var. Bu sistemi övdüğüm ve bu sistemin gelecek olduğunu söylediğim.
Benim
bu
video niye?
Bu video tartışmadan önce söylenmiş, yapılmış bir video yani. Oyunlar değişiyor, değişti diye bir video. İsteyenler atıp bakabilir. Orada anlatıyorum. Sen de bakabilirsin bu arada.
Şu sponsorla yani, intro giriyor mu?
Sen giderken.
Sponsorla intro giriyor mu karşı?
Bak sen Xbox üzerinde bakıyorsun. Ben genel çerçeveden bakıyorum.
Evet.
Senin derdin sidik yarışı abi. Başka bir şey değil.
Çok ayıp ediyorsun Enis'ciğim. Yani, kaliteyi düşürdün.
İnanın ben mi kalite değil mi? Atarlanıyorum. Senin varlığın kalite düşüşü.
Ama harbiden Witcher'ın gelmesi büyük olay bu arada.
Yani Witcher'ın zaten içerisinde çok güzel oyunlar var. Witcher geldi, daha fazla oyunlar gelecek. Yani diğer oyunlarla alakalı da hani belki görünce sevineceğiniz şeyler olabilir ama şimdi tek tek hepsine değinmeyeyim. Çünkü biraz indie oyunlar, bağımsız kalmış oyunlar ve çok fazla multiplayer oyun yapmış ya.
Ya şimdi benim
abi
için...
Abi herkes Xbox yatısı altındaki tüm firmaların hepsi multiplayer oyun yapmış.
Evet,
yani. Ama o kadar mı ihtiyaç var multiplayer oyun?
Şöyle bir şey var. Ben mesela kendi açımdan baktığımda oyun dünyasını yakından takip etmeyi başarabiliyorum. Neden? Bölüm sonu canavarına kodlar geliyor. Ortak hesaptan herkes oynuyor. Yani hepimiz aynı anda açmayınca
da. Sen öyle takip edebiliyorsun. Fazla koda bakarsın o kadar yani. Oynadığın yok. Bakıyor kodda, takip ettim diyor işte. Bu.
Yani oyunları gördüğüm için şey oldu mesela. İlk Game Pass'e giriyorum abi. Bu oyun çok güzel ama hani... Oynamayan için güzel. Oynamayan için güzel falan. Ama Witcher bile... Ya işte bizde de şey oluyor. Sen Witcher download edersin şimdi. Ben de download edeceğim yani.
Ben artık...
Oynamama rağmen...
Ben Switch'te oynarım bir daha galiba ya.
Vay. Witcher ben... bunu duysa izledir Witcher ekibi şimdi. Hayır şöyle. Proje, Red Project ekibi.
Ben 4K PC'de oynadım ama ya.
Ha o zaman tamam.
Bitirdim. Daha yeni oynadım hatta yani.
Tamam o zaman.
Ama tabii hiç 4K'da oynamamış ve öyle bir imkan olunca adam için müthiş
Xbox
bir şey.
Xbox One X'in fiyatı ne oldu bu arada ya son?
Hiç bilmiyorum, bakmadım. Ama evet. İndirim gelince güzel bir şey olabilir büyük ihtimalle.
Yani bence onu takip etmek lazım. Şu anda 4K konsol olarak alınabilecek en iyilerden bir tanesi Game Pass'le beraber tabii ki. Yani bu fiyatlandırmayla.
Tabii Game Pass olmadan Xbox şu an çok böyle şey değil, güçlü değil.
Bu arada Obsidian'dan çok fazla şey bekleniyordu. Bekleneni veremedi.
Obsidian zaten asıl ekibi yapmıyormuş oyunu aslında. İkinci bir ekibi var. Hani bu ikinci projeyi yaptı. Başka projeleri böyle devam eden, destek eden ekip. O ekip yapmış ama herkes Obsidian'ın RPG, sağlam RPG oyunlarıyla tanıdığı için yaptıkları bu survival konseptli oyunu buna falan diye baktı herkes. Çünkü bir de şey, ya o kadar çok... Single firma aldılar ki yani tek hikayeli oyun yapmayı çok iyi beceren firmaları aldılar. Hepsini online oyun yaptırıyorlar. Ya da tam tersi bu tarz konularda bazen hakikaten Microsoft gibi firmaların suçu olmayabiliyor. Firmalar biz bunu yapmak istiyoruz diyor. Ve onu yapmak istiyorlar. Ben bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Ama firmalarda şöyle bir şey var abi. Şimdi Microsoft firmalar hikayeli oyun yapmak ister aslında falan diye düşünüyorsanız firmalarda şunu düşünüyormuş. Developerlar, içerideki adamlar ya bir online oyun yapalım da ekmeğimize bakalım.
Abi şöyle
ya düşünüyor olabilirler. Adam bunu düşünüyor olabiliyormuş yani. Şimdi o yüzden kimseye kızamam
firma...
burada.
Daha böyle fakir bir yerdeyken şey diyor, abi riske atmayalım, deneysel bir şey yapmayalım, profesyonel olmadığımız alana yönelmeyelim, attığımızda taşta vuralım diyor, tamam mı? O yüzden uzman ol diye yapıyor.
Oynuyor.
Microsoft satın aldıktan sonra, ay bunlar
biraz
da para
deneysel.
Çok, bunlar da para çok, gel biraz da keyfimize bakalım, şunu deneyelim, bunu deneyelim.
Çünkü yani sağa bakıyorsun, herif online oyun yapıyor, parayı kırıyor, sola bakıyorsun online oyun yapıyor, parayı ben de yaparım diyorsun ama aslında online oyun yapıp parayı kıramayan bir sürü firma da var etrafta yani.
Abi şimdi Microsoft'un orada şunu düşünmesi lazım, kafayı çalıştırması lazım. Sony'ye bak abi. Konsolu ama, konsol yapan oyunların hepsi online, hiçbir online değil.
Bizim tartıştığımız videoda da ben sana söylemiştim. Evet online değil ve orada şöyle bir şey var ama şimdi Sony büyük paralar harcıyor buna. Bu adamlar biraz daha şey alternatif yaratmak için.
Ben şeye çok gülmüştüm. İlk PlayStation 4 kırıldığında biliyorsun eski sürümleri kırılmıştı onun. Öyle bir döneme mi? Kadar. Tabii yani ben denedim, kırıldı bayağı. Hatta Teknopat ekibi nasıl kırılır diye video çekmiş.
Hadi ya.
Vay namus filan. Sonra onları izleyerek kırdım ben. böyleymiş. Dur bir de şu oyunu indireyim. Aa çalışıyormuş.
Biz de bir seri başlatalım değil mi? Nasıl kırılır?
Ondan anlattı. Biz yaptık filan tarzında. Onları izlerken nasıl yaptığını gösterdiğim başka video çeksen acaba kim şeyde oluyor? Sıçtı.
Bilmiyorum.
İşte Recep anlatıyor ben yapıyorum videoda ve olmuş filan. Ya şöyle bir şey var. İnternette böyle yazılanları okuyorum tamam mı? Türk oyun basınından. Şimdi onlar da gaz verecekler seyirciye. Ya işte arkadaşlar kırıldı ama zaten artık yeni oyun konsolların hepsi online falan oyunlar. Dedim ki abi bana Sony'nin bir tane online oyununu saysana.
Ben
abi Sony... cevap yok. Sony... Bütün baba oyunlar yani oynamak isteyeceğiniz bütün oyunlar abi offline Sony'de.
Evet offline. Zaten o çok enteresan ya konuştuğumuz konu işte. Yani PS Plus aslında sattırmak istiyorsun ama senin hiçbir oyunun PS Plus sattırmıyor. Yani
değil.
Çünkü hiçbirinde online bir şey olmadığı için almana gerek yok PS Plus'a.
Ama işte müthiş, çok enteresan bir bak, müthiş bir örnek ve aslında kullanıcıya da müthiş bir saygı. Buradan da onu söylemem lazım abi.
Ama orada şunu söyleyeyim. Onlar ilerleyen yıllarda şu karara varacaklar abi. Yani bunu söylüyorlar zaten açık açık. O yüzden paylaşmakta sıkıntı yoktur. Yani büyük oyunlara devam edecekler ama online'ı beslemeleri gerektiğini farkındalar. Yani kendilerine ait online oyunda yapmak istiyorlar, yapacaklardı. Umarım onun dengesi şaşmaz.
Onların ben şu an şey vardı. Sony'nin Digital Entertainment mı ne bir tane şirketi vardı. Şeyi falan yapan işte. Bu Battle Royale oyunu vardı onların bir tane.
Şey çok eski diyorsun. Mag mıydı? Haze miydi?
Sonra sattılar firmayı.
Doğru. Battle Royale oyunu mu?
Battle Royale oyunu vardı ya. Siz ilk onda geliyordu aslında. İlk Battle Royale oyunlarından bir tanesi. Sonra sattılar onu. Sony Interactive. Adamlar sattılar yani firmayı abi. çok garip bir şekilde ellerinde çok iyi bir online oyun firması vardı. İlk kar ettiğinde sattılar firmayı. Elden çıkarttılar, sonra online oyun yapacağız.
Onlar şu an enteresan. Çok dertli olduğumu zannetmiyorum o tarafta. Onlar şu anda da cükkası.
Ha, yani iyi evet. 16 inç MacBook Pro tanıtıldı ama yani Tim Cook'un bir tweet mesajıyla tanıtıldı. Ondan sonra sitede yerini aldı. Yani böyle bir etkinlik yapıp o şöyle yaptık böyle yaptık demediler. Beklendiği gibi ince çerçeveli bir MacBook oldu ama biz ne bekliyorduk? MacBook Pro 15 inç kasasında MacBook Pro'nun 16 inç versiyonunu görmek. Yani 16 inç ekranın 15 inç kasaya sığdırıldığını görmek istedik. Böyle olmadı, kasa büyüdü. Yani şimdi Apple tarafına baktığımızda mühendislik şöyle işliyor onlarda. Yeni bir özellik koyuyorsak ağırlaşır ve kalınlaşır. Yani şey yok. Bunu daha küçük yaptım ama ekranı büyüttüm falan. Mesela Samsung'a bakıyorsun abi. Note 9'a bakıyorsun. Note 10'a geçmiş. Aynı kasa. Daha ince, daha büyük plama. Daha hafif, daha büyük ekran falan. Adam böyle mühendisliğin dibine vurmuş. Yani çerçeve inceltmede falan. Apple şöyle demiş. Ekran büyüyorsa kasa da büyür abi. Sonra klavyeyi değiştirmişler. Çok eleştirilen bir klavyesi vardı. Özellikle toz girmesinden ve tuşların işlevsiz kalmasından dolayı inanılmaz eleştirildi MacBook Pro'larda Apple. Ve asıl eleştiriyi nereden aldı? Bunu ben de toplantılarda bazen yaşıyordum. Abi klavyesi inanılmaz sesli. Takata takata takata takata. Kütüphanelerde ilk dert oldu insanlara.
Evet. Doğru.
Takata takata takata takata.
Ben abi, bir etkinliğe böyle gittiğimde solumdaki bir yabancı bir basındaki arkadaş MacBook'ta bir ses geliyordu oradan. Takata takata takata dedi. Ne oluyor lan dedim.
Takata da abi şey ne var ya şey böyle elinde sanki bir şeyle tahtaya vuruyormuşsun gibi ses çıkartıyordu.
Ben kullanmadığım için bilmedim de.
Ses konusunda bir nebze daha iyi oldu söyleniyor ama hala sesliymiş klavye bu arada. Bir de escape tuşunu koydular. Ya şimdi touch bar bir dizüstü bilgisayarda en havalı eklentilerden bir tanesi oldu. Ne kadar işlevsel olduğu, hız mı kattığı, yavaşlık mı kattığı tartışılır. Çünkü mesela eskiden ben ekran parlaklığını kısmak için tek tuşa basarken artık bir tuşa basıyorum, bir menü açılıyor, oradan elimden kısıyorum. Yani beni yavaşlattı. O ekran beni hızlandırmadı, tamam mı? Ama günün sonunda çok havalı mı? Havalı. Orada bir işe yarıyor mu? Ben kullanmadım şu ana kadar. Yani ekran parlaklığını kısmak ve ses konusunda başka hiçbir işime yaramadı. Yok böyle taplar geliyor aşağıya, tap seçiyorsun falan. Her neyse, escape butonu lanet bir şekilde onun üstündeydi. Bu arada kayboluyordu abi menüye göre. Escape'i artık fiziksel tuş yaptılar.
Eyvah.
Yani hatalardan dönüyorlar. Belki de yarın öbür gün touch bar'ın kalktığını göreceğiz.
Olabilir.
Dokunmatik ekranlı bir MacBook çıkarttık artık ona gerek kalmadı diye falan. Hani olmayacak iş değil, görebiliriz. Bu sefer iki farklı konuya değinmişler abi. Aslında tek bir ana konunun iki farklı ünitesine ses. Zaten tanıtımı da profesyonel DJ'ler ve ses sanatçılarıyla yaptılar. Bir 6 hoparlörlü HomePod'u aratmayacak bir ses sistemine sahip olduğu söyleniyor. Kaldı ki yani iPad'de müzik dinlemişsindir. Evet. Elindeki bir Pro değil, Pro'da daha fazla hoparlör ve daha güçlü bir ses sistemi var ama.
Kusura bakma abi bizde bu kadar çıktı ne yapalım? Elindeki bir Pro değil ne demek ya?
Bak MacBook, MacBook Air, iPad'ler, iPad Pro'lar ses hoparlör konusunda inanılmaz iyiler. Yani müzik dinlerken ekstra bir şeye ihtiyaç duymuyorsunuz. MacBook Pro'da bunu çok çok ileri götürmüşler yeni 16 inç versiyonda. Bir de ekstra olarak çok yüksek kaliteli bir mikrofon koymuşlar. Apple Studio kalitesinde bir mikrofon diyor. Şimdi stüdyo kalitesinde deyince insana böyle hemen tüyleri diken diken oluyor. Abi ev stüdyosu da var. Benim evimde de bir stüdyo var yani ses kaydettiğim. Sesimi kaydettiğimde herkes abi mikrofonu ne kullanıyorsun? İnanılmaz net çıkmış falan diyor. Yani şimdi ben ona stüdyo kalitesinde bir mikrofon demeyeyim. Profesyonel kondansör mikrofonun illa yani illa bilmem ne stüdyosunda kullanılan mikrofon mu olması lazım? Değil. Adamlar stüdyo kalitesine derken ses kaydı için kullanabilirsin demişler ve birkaç test yayınlandı. Bir ses sanatçısı şarkı söylüyor abi. Diz üstündeki mikrofon üstünden kayıt almış.
Ben mesela MacBook'tan kendi videomun kaydını çıkarabilirim aslında yani öyle mi?
Evde yani mesela. Podcast kaydı çok rahat çıkartırsın. Şarkı söylüyorsan ki senin ses şarkı söylemesen.
Yok ben söyleyemem.
Söyleyebilirsin, kaydedebilirsin gibi gösteriyor. Tabii ki şimdi şöyle durumlar da var. Şimdi test etmeden, kullanıcı bu deneyimi yaşamadan nasıl bir şey olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceğiz.
Evet, şu an başkasının yorumlarını aslında aktarıyor.
Çünkü o kadın büyük ihtimalle herhangi bir Android telefonun da mikrofonuna şarkı söylesin o sesiyle. Yani dinlersin tamam mı? Şimdi öyle bir yanıltıcılık var. Yani mesela adam şey diyor. İşte bunu Samsung'un kamerasıyla çektik diyor tamam mı? Doğa görüntüsü çekmiş.
Abi biz Nokia'dan dolaşmış. Çekilen İrem Hayalet Sevgilim şarkısını dinleyerek büyümüş bir nesiliz yani.
Aynen tamam mı? Ses filan. Sonra sen ne alıyorsun? Çekiyorsun abi. Çekilene
bu
bakıyorsun.
Olmadı be.
Bir sıkıntı var yani. Çünkü neden abi adam gitmiş yani dünyanın en güzel manzarasını çekmiş zaten
yani
orada.
Şöyle bir şey var abi iyi fotoğraf makinesine sahip olman iyi fotoğrafçı olduğun anlamına gelmiyor.
Gelmiyor yani. Yani. Öyle var, bir durum var. Var. Yani bu birazcık tabii var. Ki dışarıdan baktığımızda yanıltıcı olabilir ama detaylara yönelmeleri güzel. İki tane ayak kırıklığı var dizüstü bilgisayarda. Pil kapasitesinin falan büyümesi bunlar tabii ki MacBook Pro'lardan beklenen şeyler ama İki büyük hayal kırıklığı. Bir tanesi ön kamera hala 720p ve Face ID yok. Çok bekleniyordu. Hmm. Face ID MacBook Pro'da güzel olurdu. Yani ekranı kaldırdığın anda yüzünü tanıyıp açılması. Evet. Harbi fantastik ve güzel olurdu. Ve çok da yakışır. Üst tarafta kameranın yanına koyulacak bir ünitede hatasız okur. Yani ne zaman ekranı açsan seni görebilir aslında. Büyük bir ünite koyulabilir oraya. Kamerası 720p hala. Hani insanlar demiş ki bari full HD düzgün bir kamera koysaydın onu dövünseydin demişler. Doğru olabilirdi. Bir tane de bence en önemli şey Wi-Fi 6 yok. Yani en hızlı Wi-Fi standartını desteklemiyor. Hmm. iPhone 11 destekliyor abi. MacBook Pro desteklemiyor. Yani.
Niye acaba?
Hani MacBook Pro'da tamam anladım. SD kartı çıkarttın. Bir şekilde bunu yaptın. Okey yapmaman gereken bir şeydi. Devasa makinede SD kart slotum yok. Okey amenna. Bir şekilde adapte olduk biz. Adaptör falan kullanıyoruz. Abi yani Wi-Fi 6'yı destekle de bari hızlı kablosuz transfer yapayım evde.
Evet.
Çünkü benim evimde Wi-Fi 6 var.
Yani bende de Wi-Fi'nin 6'nın 6'sı var. Yani daha 6 var Wi-Fi 6'nın.
Yani böyle bir durum var. Ama 16 inç MacBook Pro şu anda piyasada. Yani duruyor. Ve 8 terabayt SSD seçeneğini alabileceğiniz ilk dizüstü bilgisayar oldu. 8 terabaytlık SSD seçeneği var.
8 terabayt var.
Tabii 8 terabaytlık SSD bu arada giriş seviyesi MacBook Pro 16 inç fiyatı oluyor. Yani o upgrade yaptı.
Fiyat da ona göre oluyor.
Bir tane yani. Eşine, kardeşine, dostuna almak yerine
8 terabayt.
8 terabayt upgrade edip kullanabilirsin. Böyle bir durum söz konusu.
Ay, ay. O zaman ben bir haber vereyim. Rockstar Games, yani GTA yapan, Red Dead Redemption 2'yi yapan firmamız kendi şirketi için yapacakları yeni açık dünya oyunu için yeni insanlar işe almaya başlamışlar. Yani yeni açık dünya yapımı başladı. Zaten bu beklenilen bir şeydi ama yani başladılar hani bu haberle de güçlenmiş oldu iyice. Bundan sonra büyük ihtimalle yeni açık dünya oyunu dedikleri
abi, şey GTA 6. Abi yeni videom için fikir istiyordum. GTA 6 nasıl olacak?
Onu ben yaptım, yapma.
Sen yaptın mı? Tamam. Bak onun her zaman bir gideri var. Bak şu an ya, yemin ediyorum
yapayım.
Bak şu an GTA 6 böyle mi olacak diyeyim. GTA 5'i modlayıp bir video çekeyim. Minimum 100 bin kliği var. Buradan da size yine
bir hayat kurtaracak,
hayat kurtaracak bilgi verdim.
Ve şey yani bu GTA 6 ile alakalı hani konuşurken ne zaman gelecek, ne olacak, ne edilecek belli değil tabii ama GTA 5 ile alakalı şunu söyleyeyim. Yani 115 milyon satmış oyun. GTA 5 bugüne kadar çıktığından bugüne kadar 115 milyon satmış. 15 milyonunu da bu sene satmış.
3 tanesi benim onların içinde.
3 de benim.
6. Burada sadece 6 tane var.
15 milyonu sadece 15 milyonunu bu sene satmış. 15 milyon var ya yani böyle bir satış rakamı olamaz.
Ama
yani.
Şöyle bir komik durum var. Şimdi oyuna 3. parti Ali'nin Veli'nin teki bir mod yazdı abi. Dedik role play. Ya düşünsene GTA'nın...
Ya o var bir de şey var. Geçen konuşuyorduk bizimkilerle multiplayer'da. Şey de var. GTA kendi update de yaptı online.
Ha tabii doğru.
Kazinosu mazinosu bir şeyler geldi ya. Abi
deli gibi yine. Bu arada GTA'nın yani kumarhane olayı şöyle sıkıntılı bana sorarsanız. Bazı ülkelerde yasaklandı biliyorsun.
Zaten şöyle bazı ülkeler yasaklanmadı. Bazı ülkeler onlara her ülkeye sormuşlar girmeden önce. Hani avukatlara, oradaki danışmanlara, hukuk bürolarına hani sizin işte regülasyonla alakalı bir sıkıntı var mı? Yani nedir ne değildir?
Bildiğiniz oyunun ülkede... içine gerçek kumar eklediler yani.
Evet. Ama orada mesela galiba olay şu abi. Gerçek parayla içeri bir şey yapabiliyorsun ama içerideki parayı gerçeğe çeviremiyorsun.
Evet çeviremiyorsun.
O yüzden her ülke yani mesela bizim ülkede galiba sıkıntı olmayabiliyormuş öyle olduğu zaman gibi bir durum var. Yani hukukçular daha iyi bilecektir. Yani gerçek paraya çeviremediğin zaman problem olmuyormuş galiba. Öyle bir durum varmış. Yani velhasıl kelam tabii belli de olmaz.
Bu arada kasasında 22 milyon dolar olan bir hesabım var. Oynamak isteyenler uygun fiyata satabilir mesela.
Oho, alırlar ha.
Alırlar. 22 milyon var kasada.
Hesabı alırlar. Senin
ve yatım var, dairelerim var.
Hepsi koca arıyormuş gibi çıktı.
Hepsi helal şekilde. Zaten biliyorsun değil mi? GTA'da onları helal yoldan yapmak da bayağı zor bu arada.
Evet. Yani hesabı da banlattıracak kendine şimdi. Velhasıl gelen böyle bir durum var. Bir haberim de aslında tartışmalı bir haber. Enteresan bir haber. Senin de yorumunu merak ediyorum. Death Stranding çıktı. Konuşuldu. Üzerine bir şeyler konuşuldu falan ama orada şöyle bir şey oldu. Famitsu diye bir basın kuruluşu var. Japonya'nın en büyük basın kuruluşlarından bir tanesi.
Paralar yatmış abi. Adım koymuşlar için. %100 vermiş.
Ha, Famitsu'nun sahibi orada duruyor. Maskotu falan da var hani oyun içerisinde falan. Ve Famitsu işte tarihinde çok az oyuna yüzlerinden yüz verirken Destane'ye de yüzlerinden yüz vermiş bu oyuna beraber. Ve şöyle bir şey var. Hani bu belki şans eseridir falan diyorlar ama daha önce de iki oyunda gözükmüş sahibi. İki oyunda yüzlerinden yüz almış. Adam gözüktü mü yüzlerinden yüz geliyor. Orada şöyle bir geyik oldu. Bana sordular, ben de sana soracağım. Seni bir oyun çağırsaydı, seni kullanmak istiyor veya bir teknoloji şeyi artık kendine göre yöntmü yani. Gider miydin?
Abi şimdi şöyle bir şey var. Parasını verdikleri ve üstüne reklam yazmayı kabul ettikleri sürece.
Hayır reklam para diye bir şey yok.
Gitmem abi.
Yok şöyle, seni advertorial kullanmıyor adam. Diyor ki bir oyunu
yok gitmem.
Ya bir oyunu senin mesela Death Stranding'de seni koyacak.
Kesinlikle gitmem.
Niye?
Yani eğer, ya bu zaten senden her zaman götürecek bir şeydir. Ben bunu söyleyeyim. Bunun hiçbir zaman pozitif bir algısı yoktur. Bu sana yapışır kalır, tamam mı?
Bir dakika. Parasını verince nasıl pozitif oluyor?
Abi reklam yazsın. Sponsor reklam içerik değil. Olduğunu. Tamam bak. Reklam olsun. Sponsor içerik olduğu bilinsin. Benim de para aldığımı bilsinler. Tamam mı o işten? Söyleyeceklerse öyle söylesinler. Ben de bari paramla. Hani ben okurken orada abi eksper iyidir falan diye yazıyor ya adam. Abi ben parayı sayayım, tamam mı orada?
O ayrı.
Ve şey bilsin adam. Para aldığımı bilsin net bir şekilde. Ben de ona diyeyim ki abi bunun faturası kesildi. Ben bunun parasını aldım.
Tamam.
Ama şimdi bak o Famisu'yu düşün, tamam mı? Adam orada göründü. Çok hoş değil mi? O da duygusal olarak bağ kurmuş. %100'ü basmış. Şimdi adama küfür ediyorlar ve saygınlığı düşüyor. Ama adamda para yok. Yani sıkıntı burada bence.
Adamda paranın tillağı var da.
Yok yani oradan gelen bir şey yok.
Ya şöyle küfür zaten, var sadece. Oyunu inceleyen kişi de o değil. Yani onun
ne fark eder canım?
Ya zaten ne fark eder değil. Adam boş ver. Ya ben şunun için söylüyorum. Mesela atıyorum sen film eleştirmenisin.
Hı-hı.
Tamam mı? Geldi Christopher Nolan veya kimi seviyorsan David Fincher falan. Filmimde sana bir rol vermek istiyorum. Yani bu senin için güzel bir şey değil mi?
Abi ben yani başından beri katıyım o konuda. Sektörde çok iyi bilirler beni. Ben diyorum ki abi hashtagini mi kullanacağım? Bilmem neni mi yapmamı istiyorsun filan. Aa bunun bedeli var. Ve bedelini ya, söyleyeceğiz yani.
Ya bedeli var da. Tamam daha farklı bir şey söyleyeyim sana. Sen şimdi olaya reklam olarak bakıyorsun. Ben reklamdan bahsetmiyorum. Sen kendi anı olarak bunu... Ya bak ben bir film çekiyorum.
Benim için değeri yok öyle şeylerin.
Ben film çekiyorum.
Evet, benim için değeri yok
oyun
abi.
Oyun yapıyorum. Oyunumda karakter olarak seni istiyorum.
Sen ayrısın. Çünkü niye? Neden biliyor musun? Seninki eğlenceli bir şey olacak. Geek orada tamam, geçer.
O da öyle. Mesela Kojima ile adam arkadaş belki.
Ya tamam arkadaş da abi. Sonuçta profesyonel yaptığı işin bir parçası.
İşte diyorum ya zaten ben savunmuyorum. Merak ettiğim şey söylüyorum. Senin için bu şekilde kesinlikle
yok,
olmaz.
Yok benim için yani. Kesinlikle olmaz. Ben eğer bir şeyin reklamında
ben
oynayacaksam...
Ya, ağzına bile ederim. Anında Kojima desin ki Enis senin oyun karakter... Abi dedim geliyorum.
Abi bilmiyorum ya yani, benim için prestij olmadığı
ama
için
ama şöyle bir şey var. Ben severim. Yani ben ana olması için ben çok özel bir şey. Ben ama bak şunu söylerim. Mesela giderim. Sonra Kojima beni ararsa derse ki... Abi Death Stranding hakkında sen de yüz üzerinden yüz basarsan falan... Kojimacığım görüşürüz der kapatırım
abi
yani.
Şimdi benim şöyle bir çizgim var. Bazen bana basındaki arkadaşlar da kızıyor. Diyor ki onun bedava aldığını söylüyorsun. Bunu bedava aldığını söylüyorsun. Sonra kullanacağı bizi bedavacı olarak görüyor. Tamam mı?
Bedavacısınız ama.
Abi şimdi diyorum ki... Yani bunu eğer Apple bana bedava verdiyse... Bunu benim söylemem lazım. Yani dürüstlük bir kere, tamam mı? Anladın mı? Bak dürüstlüğü bir kere yapıyorsun. O kullanıcı bana istediği kadar söylesin. Aa bedava ürün alıyorsun falan filan diye. O yani bütün firmalardan geliyor. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu tercih edip bunu kullanıyorum ama. Yani bunu söylememiz lazım. Bunu ya hepimizin zaten, söylemesi lazım. Bak, linçten korkak. Mesela o Famitsu'nun da yaptığı da aslında yine şey. Abi linçten korkarak bir şeyleri geri adım atmak. Tamam bir şey söylememek yanlış bir şey.
Ya bak bir şey söylüyorum. Sen şimdi ama bak benim tartışmamı... Sanki...
Ben anlıyorum. Adamın oynaması ben... yanlış demiyorum. Ben kendim olarak söylüyorum.
Söylüyorsun ama öyle bir söylüyorsun ki ben sanki aksini savunuyormuşum.
Yok sana öyle bir şey ama demiyorum. Öyle, niye öyle bir şey alındın?
Öyle alınmadım. Hayır öyle kalır insanın kafasında söylüyorum. Yani o yüzden şey de söyleyeyim. Ben Mesut Çevik'in yaptığı şeyi anlayabiliyorum. Yani mantıklı.
Bu arada
benim sorum o değil.
Yok bu arada Enis'in de videolarını izlerseniz abi. Sponsorlu içerik varsa sponsorlu içerik intron çıkıyor. Yani bu... Yapılması gereken bir şey. Tamam mı?
Çıkıyor.
Ama adi adam o kadar şeker yapmış ki o introyu da. Böyle sponsorlu mu falan anlamadan o gülerken sen geçiyor, tamam mı?
Sponsorlu mu? Aa tık diye geçiyor. Sponsor...
Sen de eğleniyorsun.
Tabii.
Güzel iş.
Çok eğlenirim ben sponsor videolarda.
Evet.
Ben sponsor videoları severim ya.
Ama senin intron da çok güzel. Yani o introyu görünümden de hoşuna gidiyor yani.
Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben mesela şeyde şey konusunda da katayım. Bana mesela bir para verse ben övmem gene ürünü.
Abi zaten o saçmalık.
Yani
reklam yazması yani. Lazım.
Xperia'dır da mı?
Abi reklam yazması lazım.
Reklamda da övmem.
Ha ben reklamda şöyle, bizim reklamda mesela Xperia'dır olayında o çok fazla tartışıldı.
Evet, senin
abi bana dediler ki tableti ister misin istemem. Onu ister misin istemem. Dediler ki bir tane gaming PC var fiyat performans sorunu yüksek. Verdiler abi ben 2 hafta test ettikten sonra dedim ki tamam ben bunu iyidir derim.
İyi olduğuna inandığın için dedin yani.
Tabii ama güzel olan ne? Daha da güzel olan. Biz reklamı çektik. 1 hafta sonra Xperia battı abi. PC'leri satmadılar, tamam mı? Böylece kimse iyi mi kötü mü anlayamadı. Benim sadece oradaki pişmanlığım şey oldu. Keşke dedim daha fazla para isteseydim. Yani aldığım parayı yediğim hakaret değmedi, eşleşmedi, meç olmadı. Ondan sonra kıllandım yani.
Ya ben mesela şunu söyleyeyim. Çok iyi bir arkadaşım dese ki mesela Kojima benim çok iyi arkadaşım. Enis gel oyunumda yer al dese gider yer alırım. Ama Kojima benim çok iyi arkadaşım. Enis benim oyunumu öv dese eğer beğenmemişsem övemem.
Abi işte sana şeyi söylüyorum. Onunla güvenmen lazım. Mesela şey çok kolaydır.
Ya benim için o kadar büyük bir anlam ifade etmiyor, anladın mı? Mesela ben çünkü ben izleyiciye veremeyeceğim bir hesap yok. Mesela ben oyununa çıksam adamın. Sonra oyunu güzel olsa ki yani çok olası Kojima oyun yapıyor. Ve ben güzel desem oyununa. Hani adam güzel yapmış. Sonra izleyici bana dese ki abi sen onun adamın oyunun içinde yer aldığın için mi büyüsün dese. Anlatırım neden sevdiğini.
Ya şimdi
tekrar.
O adamın şöyle bir sakat noktası yok. Bugün Sony PlayStation 4'ün reklamında oynayıp hayır konsol mükemmel ya dediğin zaman, tamam mı, riskin çok az.
Evet, çünkü konsol güzel.
Neden? Çünkü alan adamı memnun kalmaması, ulan sen de amma yalan söylemişsin demesi gibi bir riski yok.
Ya onlar çok risksiz alanlar, evet.
Şimdi bu adam da
geçerli ki aynısı.
Tabii yani. Kojima'nın oyununda oynayıp ondan sonra yüksek puan verdiğinde yine çok az riski var. Niye? Zaten genel olarak oyun dünyası çok yüksek puan vereceği
zaten
için.
Zaten ben o yüzden Death Stranding özelinde tartışmak istemedim. Yani bizim başımıza gelseydi ne olurdu
yani
diye tartışmak
anlıyorum.
İstemedim.
Evet, böyle bir olay var ama benim bir kuralım var abi. Ben bir firmada eğer Mesut Çevik olarak yer alacaksan, bir meta olarak, bunun parasını ödeyecekler abi.
Tamam, sen kurumsal, arkadaşlık olsa da fark etmez, orada kurumsal bir şey.
Arkadaşlık şöyle, komedi filminde oynarım. Senin tamam. Komedi filminde. O komedi filmi. Ama mesela teknoloji dünyasının içinde bir yere entegre olacaksam, oyun dünyasında bir yere entegre olacaksam, ki oyun dünyasında ağır bir kişiliğimdir.
Herkesin entegre etmek istediği bir şey.
Herkesin entegre etmek istediği. Hani o zaman ödesinler abi. Ha, biz de yolumuzu bulalım Enis'ciğim. Adam para kazanıyor yani.
Ya, ben tabii arkadaşlık ilişkisi olarak arkadaşımla para istemek konusunda...
Kojima arkadaş... Şey... Şimdi Kojima ile arasındaki samimiyeti de bilmiyorum. Ya, yani Enis'in yaptığı oyuna girerim.
Bak ben öyleymiş gibi varsayıyorum.
Senin yaptığın oyunda oluruz abi.
Tamam, oyun sonra çıktı. Çok kötü.
Ama karakter olarak yer alıyorum.
Ben sana söylerim ki çok kötü dersin.
Ha yani.
Eleştirmen gerekiyor diyecektim de gerek yok yani.
Anladın değil mi olayı?
Ben zaten anladım canım.
Ben anlamamışım ama bu kadarıyla şimdi anladık.
Sen şimdi anladın mı?
Şimdi çözdük yani. Ama buradan da mesajı verdim ben. Beni oynatmak istiyorsanız parasını
evet,
verin oynarım.
Sen daha farklı
parasını
bir yere...
Parasını verin oynarım yani.
Sen taktik dehasın yani. Konuyu aldın, kendi istediğin formu ulaştın çıkarttın.
Abi reklam yazdığı sürece, para aldım herkes bildiği sürece oynarım abi. Böyle çok abi. Güzel bir şey.
Bir haber daha paylaşayım. Son haberim bu zaten bu videoyla alakalı. Zamanında Warner Bros. Biliyorsunuz Warner Bros. Batman, Superman gibi marka haklarına sahibi. Bir tane kaynak geldi. Bu kaynak 2013'ten beri yani Man of Steel zamanlarından beri Superman filminden bahsediyorum. Warner Bros'un aslında Superman oyunu yapmaya çalıştığını söylüyor. O günden bugüne. Yani bu oyun fiziksel olarak bir yere çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bir şey olacak mı olmayacak mı diyor ama uzun zamandır bir yerlerde geliştirilen bir Superman oyunu var diyorlar. Bir Batman oyunu kadar etki yapmasını ben çok zor görüyorum. Çünkü Superman oyunu yapmak çok zor bence. Yani o kadar süper bir karakteri oyunlaştırabilmek çok gerçekten sıkıntılı bir süreç.
Şeyi oynamış mıydın? İlk Xbox'a çıkan bir Superman oyunu vardı. Benim ilk Xbox'ı edinme ve oynama sebepleri... Xbox 360'a çıkmıştı herhalde, pardon. Xbox 360 çıkan bir Superman oyunu var. İlk Xbox'tan port edildi sonra.
Bana PlayStation 2'de oynadığım bir Superman oyunu hatırlıyorum.
Yok abi. Xbox'ta bir tane vardı ve bana sorarsanız Superman oyunları içerisinde Superman'in uçma hissiyatını, ses hızını, aşma hissiyatını veren en iyi oyunlardan bir tanesidir.
Ama o oyunu ben biliyorum. O oyun ama iyi bir oyun değil.
Şöyle iyi bir oyun
Superman
değildi.
Superman hissiyatı olarak iyi ama
evet.
Oyun olarak iyi
bak,
değil yani.
Sıkıntı oradaydı. Adamlar uçmaya o kadar odaklanmışlardı ki.
Başka bir şey yok.
Başka hiçbir şey yoktu oyunda. Yani dövüş dinamikleri çok kötüydü. Superman çok güçlü, dövüştüğü karakterler ise belli bir yerden sonra şey saçma geliyor çünkü onlar da ordinaryus güçlü olmak zorunda. Evet. Şehir yıkılmıyor, yıkım yok. Yani yıkım yoksa şehirde bir savaşın tek bir anlamı yok. Yani Superman'e bir tane çaktım, binanın içinden girip yerinden yani çıkması falan lazım.
Bir firma Superman uçmasını çok rahat yapar. Sıkıntı o değil. Superman yumruğunu da çok iyi yapar. Dövüşü de çok iyi yapar.
Yani
da,
şey sıkıntı değil aslında oyunun... artık oyun dünyası için. Uçma dinamikleri ve büyük şehir.
Abi Spider-Man oynadık işte.
Evet.
Böyle bir oyun yokken açık dünyada gezmesi
mükemmel,
çok zevkli.
Evet.
Yani Superman'i de çok iyi yaparsın. Uçarsın her yere de adam ne yapacak? Her yere uçarak gidip 5 saat sonra yeter artık uçuyorum mu diyecek.
Şeyi
yani.
Dengelemek
yani
çok
Spider-Man
zor.
Spider-Man oyunlaştırmak için en iyi karakter o açıdan. Ya, akrobatik.
Bu arada dikkat edin mesela Superman vs. Batman'de olsun o işte takım olarak hani onların hepsi birden çıkıp şey yapıyorlar ya.
Justice
League'de filan da. Justice League'de de hep şöyle başlar Justice League. Superman'in başına öyle bir bela gelir ki öyle bir bela gelir ki abi Superman bölümün sonuna kadar onunla uğraşır.
Eğer Superman müsait değildir o ara.
Sonra bölümün sonunda Superman gelir ve olay çözülür. Genelde böyle çünkü Superman yani bir tane vurdum ölüyor abi adam.
Hep öyle değil ama ya bazılarında başka türlü ilerlediği oluyor da neyse. Yani
ama genel
kelam,
olarak Superman'i bir şekilde ele geliyorlar
şimdi,
başta.
Evet oyunu düşün Superman oyunu ne yapıyorsun? Uçabilen bir karakter
evet.
var.
Ama herkes, sonsuz gücü var.
herkes sana kriptonitle beraber gelmeyecek. Devamlı olarak da büyük düşmanlarla savaşamazsın. Arada böyle normal düşman dövmen lazım.
Bıçaklı filan adam.
Ama o düşman seni öldürebilecek mi? Yani bunu yaparsın ama üzerine iyi düşünmesi gereken ve izleyici aktarması zor olan bir şey. Çok güçlü bir karakterle oynamak uzun vadede bence sıkıcı. Yani
sıkıcı abi.
Çünkü,
ölümsüz adamdan oynuyorsun ya.
Karakterin mesela Batman oynuyorsun. Ekipman upgrade ediyorsun. Combo satın alıyorsun falan.
Evet. Superman'le, dövüyorlar yani. Normal sokaktaki adam Batman'i dövebiliyor.
Yani Superman'le ne upgrade edeceksin? Ve upgrade ettiğin şeyi oyuncuya nasıl geçireceksin? Ya şey diyebilirsiniz. Oyun abi o kadar düşünmeden gerek yapsınlar bir şey diye ama ya bu tarz milyon dolarlık.
Bağdaşamıyorsun ya oyunda.
Bir de proje öyle bir şey. Ya, Bazen insanlar, özellikle oyuna çok alakası olmayanlar şey diyebiliyor. Abi oyun o kadar ya, ne olacak, ondan bir şey olmaz diye, ama abi bu oyunların %90'ını filmlerden daha büyük bütçeliler artık.
Ha, evet.
İnanılmaz paralara kısıtlıyor buna ve öyle hani aman yapalım da ne olacak belli olmaz deme şansları yok yani. Ben geçen gün analiz işte şey tekrar baktım. Avengers'ın son filminin bütçesi 360 milyon dolar. RDR2'nin bütçesi 900 milyon dolar.
Pazarlama bütçesi dahil bu arada, sadece oyunu geliştirme değil.
Tabii tabii, yani hani ikisinde sonuçta ortaya koydukları maliyetleri bunlar.
Evet.
Official rakamlar bunlar. Avengers tabii 2 senede yapılıyor. RDR 7 senede yapılıyor. Ve RDR'den doğal olarak adam daha büyük gelir elde etmesini bekliyor. Ve oyun piyasası bu arada filmde müziği de bayağı geçmiş durumda. Ama tabii oyundaki üretim hızı ve üretim şeyi farklı yani. Yani herkes o 7 yıllık üretim sürecine giremiyor. Öyle tabii. Bir fark var. Ama herkes Avengers'da yapamıyor. Öyle bir şey de var yani. Ve asıl kelam neyse, bu da son haberimdi.
Nereye geldik yani şimdi? Sonuç ne? Ben bir yerden sonra koptum. Film endüstrisi dedik.
Bir sonuç yok. Yok şöyle yani, oyunlar hani aman ne olur yaparsın gider diye düşünenler
öyle
varsa diye söyledim.
Abi, yok, gerçekten
öyle olmuyor.
Olmuyor.
Yani onu söylemek istedim sadece.
Monster Labo 3. Daha doğrusu Monster Labo'ymuş ismi. 3 kilo ağırlıymış. Onu söyleyecektim. 3 diye. Abi devasa bir bu pasif bir soğutucu. Pasif soğutucular gitgide büyüyorlar. Neden? Çünkü GPU'ların ve işlemcilerin gücü artıyor. 100 watt işlemci, 120 watt GPU soğutabilecek şekilde dizayn edilmiş bir pasif soğutucu bu. Eğer 140 mm'lik fanı eklerseniz işlemci de 140 watt'a, GPU da 160 watt'a yükseliyor soğutma kapasitesi. Ama kasa kadar bir şey. 3 kilo da ağırlığı var. Takması, muhafaza etmesi zor olacaktır. Yani fantazim var. Ben sıfır ses makine istiyorum diyen bir adam vardı benim tanıdığım. Sonradan o da vazgeçti bu hevesinden. Gün Oksay vardı. O dediğim gibi yani inanılmaz sessiz bir makinesi vardı. O zaman Türkiye'de olmayan sessizleştirme ünitelerini, sabit diskler mesela çok ses çıkartırdı trak trak diye. Sabit disk sessizleştirici üniteler vardı abi, içine koyuyordun ses yalıtımlı. İçinde kendi peti falan var hani yanmasın diski, çünkü içinde yanar aynı zamanda onun. İşte dışarı veriyor ısısını ama sesini vermiyor, ses emici plakalar var falan filan içinde, onları kullanan bir adamdı. Ne zaman oyuna giriyorduk, gün 10 dakika sonra düşüyordu abi onların önünde. Makine kapanıyordu çünkü. Sessizleştirmek bir şeydir, o makineyi serin tutmak apayrı bir şeydir. Evet. Bu soğutucu onun için dizayn edilmiş. Yani ben sessiz istiyorum ama soğuk da kalsın, yüksek performansta kalsın dersen 3 kiloluk bir üniteyi işlemcinin üstüne koyuyorsun. GPU'nun üstüne koymanızı tavsiye etmem. Çünkü GPU'nun üstüne bunu koyarken sizin o ekran kartını desteklediğinizden çok iyi emin olmanız lazım. Yani,
yoksa
abi onu da kırarsın PC Express'le beraber falan. Normal hoş bir şey değil. Ama tabii ki size kalmış bir şey. Görüntüsü ortada. Kasa boyunda bir şey kasanıza sokmayı düşünüyorsanız sokup kullanabilirsiniz. Bir diğer haberim de YouTube'dan gelecek. YouTuber'lar önemsesinler bunu. Çünkü YouTube yeni bir plan değişikliğine gitti. Evet, sözleşme
çok
değişikliğine. Abi şey diyor, şirkete para kazandırmayan hesapları kapatabiliriz.
Bir de şey olayı geldi abi. Bu yani millete gelmiş, ben daha böyle bir şey görmedim ama çocuklara uygun mu kanalın diye bir soru gelmeye başlamış YouTube kanallarına.
Abi baştan soruyor. Diyorsun ki benim kanalım çocuklara özel içerik üretmiyor.
Evet. Çocuktan kastı hakikaten çocuk bu arada.
Bu arada yani çocuklara uygun mu derken seçenek şu. Benim kanalım sadece çocuklara yönelik,
evet, pardon,
ya da genele yönelik.
Evet. O. Yani çocuklara yönelik zaten olmadığı için onu belirtmek çok önemli. Çünkü çocuklarla alakalı koruma politikalarında, fiyatlandırmada, reklamlarda. Çünkü en çok para kazandıran kanallar şu an çocuk kanalları.
Evet.
Yani bu bilmiyorum ama orada da bir değişikliğe gidilecekmiş galiba. Yani genel olarak...
Çocuk kullanamıyorlar bildiğim kadarıyla artık.
Ya 2020'de mesela çünkü şey konusu çok tartışmaya başladı. Türkiye'de çok fazla var, yurt dışında çok fazla var. Yani şimdi çocuk işçi kavramı farklı bir boyuta geçti. Eskiden çocuk işçi ne mesela? Aileye destek olan çocuk, çocuk işçi. Hani sınıfına giriyor mu girmiyor mu falan, hani onların tartışması vardı. Şimdi mesela aileyle YouTube videosu çeken çocuk, çocuk işçi mi diye. Çünkü mesela reklam filmde çocuğu oynatırken pek çok prensibi var bu işin.
Evet.
Yani bu özellikle Hollywood'da, Amerika'da falan baya baya tartışılan bir olay olmuştu diye hatırlıyorum. Bir de
evet.
Çocuklar nasıl kullanılacak falan diye. Ama YouTube tarafında böyle bir başıboşluk var. Orası bizim gibi ülkelerde çok sallanmayabiliyor. Çünkü bizim bir ton problemimiz var. Oraya gelene kadar maalesef ki bir sürü ayrı konu gündemimizde oluyor ama özellikle böyle Amerika, Almanya, Carçurt gibi ülkeler. Amerika, Almanya, Carçurt dedim de. Onlar özür diliyorum, anladınız
böyle
yani.
Böyle geri kalmış.
Ya onlar bu tarz konularda çok daha şey olabiliyor. Hani standarda oturmak isteyebiliyor. Avrupa Birliği'nin muhabbetleri gibi.
Abi bazı aileler var, çocuk üstüne kuruluyor artık. Yani o çocuk geliri bıraksa zengin değiller.
Evet ama ya yurt dışında öyle kanallar var.
4-5 mesela, milyon dolar aylık kazanan, yıllık kazanan.
Tabii inanılmaz kazanan çocuk kanalları var yani. Ama tabii nasıl bir sistemleri var bilmiyorum.
Türkiye'de de var. Yani izliyorsunuz, o çocuk büyüdüğünde büyük ihtimalle annesini babasını kızacak diye düşünüyorsun. Yani psikolojisi etkilenmiştir diye tahmin ediyorsun.
Ya bu sadece YouTuber olmak için değil. Ünlü olan ve aşırı zengin bir popülasyonun içinde büyüyen herkes için aynı dertler mevcut yani.
Var, ne yazık ki var. Bakalım
İyi
nasıl bir...
İyi ki fakiriz be abi. İyi ki de ünlü değilmişiz çocukken.
Denemek isterdim be Enis'cim. Yani zengin olup ünlü olmayı.
Ben mesela şeyi düşündüm hep, biliyor musun? Doğuştan zengin olmak istemezdim ve karar verdim. Ya şu anki zihnimle karar verdim yani.
Abi ben doğuştan zengin olmak isterdim. Çünkü şöyle bir problemimiz var bizim. Ben şimdi mesela sonradan zengin olduğumda görgüsüz olacağım abi.
Görgüsüz olmayı doğuştan zengin olmayı tercih
ediyorum. Ya bu Enis de çekinmiyor ya.
Bak doğuştan zengin tanıdığım insanlar var. Bazıları hakikaten ailesi tarafından çok iyi yetiştirilmiş. Yani çünkü abi yani mal varlığının ve hani imkansızlığı olmayan bir yerde, her şeyin imkanı olduğu bir yerde doğuyor olmak pek çok konuda çok sıkıntılı geliyor bana süreç olarak. Ama gördüğüm insanlar da var çünkü. Ya tatmin olmuyor insanlarla.
Şimdi bak yanlış anlamasın kimse. Şimdi babanız ya da dedeniz bir arsayı kapattıysa zamanında, arsanın üstüne çöktüyse ve arsanın üstüne site yapılıp zengin olduysa, eğitimsiz biri olduğu için senin de o aileden gelen kültürle birazcık şey olman mümkün olabilir. Sonradan görme ve hani jipiyle hava atan, lüksüyle hava atan, abi biz böyleyiz diyen bir adam olma olasılığın olabilir. Hepiniz öyle olacaksınız demiyorum zenginler, yanlış anlamayın.
Zaten adam ama zengin abi, öyle olsan olacak.
Şimdi şeyi düşün. Yani. Abi ben şeyi görüyorum endüstride. Babası Türkiye'nin ilk cerrahlarından, dedesi falan, tamam mı?
Ya tabii.
Adamda bir kültür var. İşte o doktor olmuş, bu bilmem ne Amerika'da okumuş falan filan. Onun oturuşu, kalkışı zengin olduğunu ne zaman anlıyorsun biliyor musun sülalesinin? Ailelerden falan konu açılıyor. Sen nereden geldin falan filan.
Beykoz'daki yalından geldin.
O zaman anlıyorsun. Ne giyiminden, ne böyle bilmem ne Gucci ya, bilmem ne ayakkabısından anlıyorsun. Yani bir de böyle bir adam var. Şimdi bak o da doğuştan zengin. Ama zenginliğin geldiği yer farklı. Yani kafadan geliyor. Bir tanesi beyin gücüyle geliyor. Bir tanesi arsayı kapattık zengin olduktan geliyor. Bak çok kolay para, zor para. Çünkü onun hala zor kazanıyor. Evet çok para kazanabilir. Ama kafayı yoruyorlar. El işi var, anladın mı? Bir şey, zanaat var.
Anladım demek istedim.
Bir de havadan gelen bir para var.
Mantıklı. Üzerine çok.
Yani havadan indiregendiği zor bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Yani kültürde ben onu gördüm. Tanıştığımda ulan haza beyefendi, bu adam da farklı bir şey var diyorsun. Bir bakıyorsun abi babaannesi üniversite mezunu. Yani süreci öyle bir doğa değil, öyle bir tamamlanmış ki.
İlk üniversite mezunu babaannesi. Yani
4 senelik üniversite mi? Diyorsun. Bizimkiler de Selanik'ten geçti. Hani oradan şey
oradan kurtarayım değil mi?
Hemen oradan kurtaracaksın.
Ya, evet tabii, o, tabii.
Tabii ki yani şey demiyorum. Herkes üniversite bitirmek zorunda. Üniversite bitirmeyen cahildir demek istemiyorum. Yok, yanlış anlamayın ama.
Ben anladım demek istedim. Çok güzel bir örnek.
O senin bence o şeyin o aslında. Hani diyorsun ya sonradan. Ben ya,
ailenin.
Ben şey isterdim ya, babam Bill Gates olsun, öyle doğuştan zengin olayım. Çünkü anlatabildim
mi? Babanın vizyonu ölecek. Ama bak şimdi şöyle bir şey var. Ben ona benzer aile de gördüm. O aileler de kusursuz olmuyor. Yani
her, kusursuz ama, aile yok abi.
Tabii ya şöyle. Ya her zenginliğin getirdiği ayrı bir yük ve sorumluluk oluyor. Her bir fakirlik öyle mi? Salçayla koş, anladın mı? Götünü, ben çocukken götümü vura vura koşuyordum. O belki böyle mürebbiyelerde dadılarla beraber Fransızca öğrenirken ben böyle hemen diye koşuyordum. Ne oldu
abi,
şimdi?
Bir tane tweet vardı. Şey diyor adam. Her ailede diyor, aile mirasına göçmüş, başkalarının hakkını yemiş bir dayı bir amca vardır diyor, tamam mı? Eğer sizin ailenizde o yoksa diyor, babanız odur diyor. Yani öyle düşman olduğunuz bir dayı bir amca yoksa demek ki babanız herkes düşman, hani teksiniz. Ay müthişti ya.
Yani evet, çok böyle klasik figürlerden biridir.
Figürlerden biri yani. Facebook'un bir açığı ortaya çıktı. iOS uygulamasının bir de. Hani bak her şeyi anlarım da abi. iOS'ta olmaz böyle.
Yazıklar yani, olsun tablet kuruyorum.
Şaka bir yana abi. Şimdi Apple privacy bizim için yani önceliğiniz falan filan der. İlk çıkan açık Siri'deki ses kayıtlarının haberin olmadan Apple'da dinlendiği oldu mesela geçen. Ya özür dileriz, bu maddeyi güncelce seçenek koyacağız dediler. Ulan privacy diye senin kocaman şey yazmışsın, tamam mı? İlan yapıştırmışsın. Ne oldu? Yanlışlıkla olmuş yani. Reklam yanlışlıkla çıkmış.
Biz AI yapmış.
Aynen. AI sapıtmış filan. Şimdi ne ortaya çıktı? Abi Facebook'un iOS uygulaması izin olmadan kamerayı çalıştırabiliyormuş arkadan. Şimdi millet şey diyor. Ulan
var ya, bir şey söyleyeyim mi? De sen bitir de ona söyleyeyim. Söyleyeyim mi?
Söyle abi, tamam.
İçine mi ettim, ne oldu? Ne oldu abi, sen bir sinirlendin, özür dilerim.
Yok ya, söyle.
Ya şey diyecektim, hani bunlar o kadar çok bizi denemek istiyorlar ki bence biz bir gün dünya halkları olarak bunların ofisine gidelim. Kameralarımızı açalım. Seslerimizi açalım. Sabahtan akşama kadar 5 ay boyunca adamların suratlarına karşı konuşalım, görüntümüzü çekelim. Yani bu kadar çok veri akışı istemelerinin artık yani nasıl engelleyebiliriz? Ya adam yani neredeyse benle beraber gezmek istiyorlar tutmak için ya.
Bunu bayağı bir oturdum düşündüm bu haberden sonra. Özellikle Apple'da olduğu için bu olay neden olmuş olabilirdi?
Olmaması gereken.
Ya şaka bir yana, Facebook niye dünyayı dinliyor biliyor musun abi? Ben Zuckerberg'in çocukluğuna indim. Bak, bu tam, yalnız.
Tam arkadaşı büyük oyunu yok. Gören giriş konuşması.
Arkadaşı yok adamın abi. O da dünyaya bağlanıp arkadaş ortamlarını dinlemek istiyor. Neler konuşuyordu insanlar diye.
Muhabbet dönüyordu.
Adam yazık lan adam. Vay be. Adam zavallı. Aç adam yalnız.
Aç bir Facebook'ta bir konuşalım.
Parası var ama mutsuz. Bak önemli olan bu. Parası var abi ama bak, mutsuz abi. Senin gibi fakir ve mutlu değil.
Zenginlik saadet getirmez.
Getirmez. O yüzden siz fakir kalmaya ve zenginler için çalışmaya devam edin mutlu bir şekilde. Ay, o söz de ne geyik ha. Zenginlerin uydurduğu saadet... bir şey bence. Eminim. Sen fakir ve mutlu kal ve benim için çalışmaya devam et. Ben de mutsuz olayım.
Bak zenginlik saadet getirir mi sence?
Bana belli bir oranda getirmesi mümkün şu an.
Bana da getireceğim. Ya şöyle, ben şöyle bakıyorum olaya. Vizyon, hani biraz da vizyonla alakalı, ne yapmak istediğinle alakalı. Eğer hayalin, hedeflerin, gerçekleştirmek istediğin şey zenginlikle bağlantılıysa getirir. Ama şöyle bir şey var abi. Her hayal, her gerçekleşmek istediğin şey bir gün bitiyor.
Abi var, aklıma ne geldi? Bir tane karikatür var. Diyor ki işte adam televizyon izliyor, böyle fakir bir aile. Bak diyor, adam çok zengin ama diyor kaza geçirdi, yürüyemiyor diyor, tamam mı? İşte ne oldu diyor, sağlık gitti diyor. Ne kaldı geriye diyor. Karısı adamın ayağını sıkıyor. Yani şey. Hani bir bak bakalım. Çok derin manalı bir şey bu. Yani abi para şöyle bir şey. Mutsuzsan hep mutsuzsundur, tamam mı?
Ya şöyle bir şey. Bak şunu görüyorsun
ama
abi.
Ama sağlığını kaybettiğinde bile paranın önemi çok büyük.
Aynen öyle. Bak bizdeki mesela en büyük problem şu. Yani biz hani duygusal boşluklar yaşayamıyoruz ülkede çok fazla. Hani böyle depresyon, manevi duygular, hayatı
anlamak. Çünkü hep onun içindeyiz.
Hayır, hayatı anlamlandırmak, sorgulamak, varoluş, hani bunlar çok bize gelmiyor. Çünkü bizde bir şey var. Ay sonu nasıl gelecek? İşte yani Türkiye'de böyle bir durum
boş
var ya.
Boş vaktin yok abi.
Pazara gittik 20 lira. Ya insanın hemen o anda ilgilenmesi gereken sorunlar olunca daha derin sorunlara inemiyor. Abi, para kazanmaya başlayınca da şey sorunları başlıyor büyük ihtimalle yani bu sefer de. Varoluşsal sorunlar.
Abi, metrobüs bitiyor. Bak metrobüste o artık toplu taşımadan iniyorsun. Lanet olsun. Gideceğin yere varmışsın. Mutlu olman lazım değil mi? Aklında ne var? Nereye basıyorduk ya para iadesi için? Bu bile bence sorgulanmalı. Yani gerçekten aklında o var abi. Hemen onu sıraya giriyorsun falan. Senden önce 3 kişi falan bekliyor. Orada bir şey yapıyorsun. Çekin de paramı alayım. 85 yani. Kuruşunu orada görmen lazım. Bazen kırmızı ekran veriyor. Niye verdiğini bilmiyorsun. Çok hızlı geçiyor yazı. Ya. Sana paranı iade edemem diyor. İşte. Benim için çok önemli.
Aa, paran olduğu zaman da mesela bizde parayla yapılan şeyler geldi. Büyük ev almak, büyük araba almak bilmem ne. Yani bu mesela ben çok... Veya işte büyük düğün yapmak, büyük doğum günü partisi yapmak.
Parayla başka şeyler yapanlar da var.
İşte yapanlar var da.
Yaşıyorlar hayatlarını.
Yaşayanlar var da büyük çoğunluğunda yaşayamadığı nokta bu yani. Herkes genel olarak çok kısıtlı bir şey içer. Çünkü havasını attığı şey bu.
Yok şimdi diye. Şeyi düşünüyorum. Sen de düşün bak. Deli bir para geldi. Triplex, müstakil, bahçe içinde bir ev aldın.
Tamam.
Hava atmana gerek kalır mı abi? Çıkıp hava alırsın ya. Yani İstanbul'da böyle bir lüks ulaştığında.
Sana bir şey söyleyeyim. 3 ay sonra o evin verdiği lüks senin için hiçbir şey ifade etmeyecek.
Vallahi abi bak ben 5 yıldır bayağı büyük bir evde oturuyorum. Hala onu tadıyorum ya. Çalışma odam hayvan gibi. İstediğim gibi dizayn ediyorum, kullanıyorum falan. Ve hep şey söylüyoruz.
Yok hayır şunu diyorum.
İyi ki yani hala keyif alıyorum. Ben o şeye inanmıyorum
yok,
abi.
Yok keyif alırsın. Ama mesela şöyle bir şey var. Yani senin için hayat hiçbir zaman bitmiyor. Onunla bahsediyorum ya. Yani.
Öyle ama abi yaşamaya da devam ediyoruz. Ben mesela şeyde de anladım. Ben Suzuki Swift'i çok severek kullanıyordum abi. Ondan sonra benim için çok güzel bir arabaydı. Ve Allah'a bak çocuk olmasaydı ben hala onu kullanıyordum. Yani çocuk için büyütmemiz gerekti aracı. Seat Leon'a geçtiğimde ki bak Seat Leon'a geçiyorum ben hani şey değil birçok insan Mercedes için Seat Leon şey dediğin ya. Adam hatta orta gelirli birçok insan için falan araba mı lan o falan diyorlar tamam mı? O abi arabanın böyle hareket ediyorum kapı otomatik kilitleniyor bak. Otomatik far, otomatik silecek falan. Bluetooth'tan böyle müziği açtım orada isim yazıyor. Abi o bile hayatımda fark etti hala onun lüksünü severek kullanıyorum. Yani
bunlar bizim vizyon. Bak benim bende de aynısı var. Biz vizyonsuzuz abi.
Mercedes aldığımdaki mutluluğumu düşünemiyorum yani.
Bak
hayal edemiyorum şu an.
Bunlar işte seni mutlu ediyor ama yani bu seni mutlu etmesine rağmen hayatındaki şeyi sıkıntıları giderecek bir şey değil yani. O an mutlu ediyor seni ama gerçekten o istediğin mutluluğa, istediğin saadete ulaştıracak şeyler olduğunu düşünmüyorum ben.
Abi benzinli dert mesela, etmeden trafikte durmak istiyorum bir kere ya. Yani o benzin ya, gidiyor ya.
Çok güzel.
Ya benim ben çok küçük hayallerim var. Bu arada şey yazmışlardı otogaz firmasının da yine unuttum yorumlarda yazıyordu. Aynen. Aygaz değil de. Itemiz tamam. Ya Itemiz sen izliyorsun herhalde. Birisi sana söyledi. Sponsor ol ya bak. Bu ikinci program oldu. Sonunda söyleyeyim.
Abi ağzın kokuyor. Nasıl sponsor? Hiçbir karizmamız kalmadı. Her şeyden bahsediyor. Neyse biz bu konuyu biraz daha derinlemesine başka videoda konuşalım. Orada çünkü benim anlatacağım daha bir sürü şey var. Gereksiz uzar yani.
Ya bu arada şeyi konuşmamız lazım gerçekten. Bana sorarsanız. Mesela niye Itemiz? Ben Bir sonraki programda bunu konuşmak isterim ama tabii ki o program yapabilir miyiz? Maddi sıkıntılardan dolayı olmayabilir o program. Siz bir düşünün. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
İtopya.com ikisi biri sundu.